Beşinci ayrım, Başbakan, Ekabir, Arthur Hailey, sayfa 45. Üçüncü bölüm, Wasserwick gemisi. Aralığın 23'ünde yağmur sağanak halinde yağarken Wasserwick gemisi, Ottawa'nın 2300 mil uzağında Kanada'nın batı kıyısına yanaştı. Vancouver limanında rüzgar çok sert esiyordu. Yarım saat önce gemiye binen kılavuz kaptan 3 bağlama zinciri daha istemişti. Ve şimdi Wasserwick büyük demiri denizin kumlu kayasız dibine sürünerek yavaş yavaş manevra yapıyordu. Geminin önündeki romorkör son bir işaret verdi, kafile bir yılan gibi kıyıya doğru kıvrıldı. 10 dakika sonra mahalli saatle öğleden sonra 3'te gemi emniyete alınarak demirlemişti. Geminin demirlediği Le Point Pierre, kalabalık ve işlek kıyı şeridinin parmağı andıran birkaç çıkıntısından biriydi. Yeni geminin çevresinde bitişikteki iskelede öteki gemiler yük alıyor veya boşaltıyorlardı. Vinçler yavaşça kalkıp iniyordu. Kamyonlar gemilerle eşya depoları arasında gidip gelirken yük vagonları rıhtımdaki raylar üzerinden aceleyle gönderiliyordu. Yakındaki bir havuzdan, önünde bir kılavuz, arkasında gemi dizisi bulunan bir şilep derin sulara açıldı. 3 adam belirli bir amaçla Wasserwick'e yaklaştı. Çalışan işçilerin ve engellerin yanından alışkanlıkla geçerek uygun adım ilerlediler. Adamlardan ikisi üniformalıydı, biri gümrük memuru, öteki ise Kanada Muhaciret Bürosu'ndandı. 3. adam sivil giyinmişti. Gümrük memuru Allah kahretsin diye söylendi, yine yağıyor. Sivil olanı sırıtarak gemimize buyurun dedi. Gemicilik kumpanyasının temsilcisiydi. Orası daha kurudur. Muhaciret memuru bundan pek emin değilim cevabını verdi. Sert bir yüzü vardı, gülümsemeden konuşuyordu. Sizin teknelerinizden bazılarının içi dışından daha ıslak. Onları nasıl yüzdürebildiğiniz benim için bir sır. Wasserwick'ten paslı bir demir iskele indiriyorlardı. Kumpanya temsilcisi gemiyi süzerek bazen ben de şaşıyorum dedi. Ama sanırım 3 kişinin daha yükünü çeker. Peşinde diğerleriyle kendini yukarı çekti. İkinci kısım. Kaptan köprüsünün hemen altındaki kamerasında yanık yüzlü, iri kemikli, sağlam yapılı kaptan Sigurd Jabeck yükü ve tayfaları için gerekli olan kağıtları araştırıyordu. Yanaşmadan önce kaptan her zamanki kazağını ve yünlü pantolonunu çıkararak kruvaze ceketli bir takım elbise giymişti. Ama gemide giydiği keçe papuçları hala ayağındaydı. Gündüz gözüyle yanaşmamız çok iyi oldu diye düşündü kaptan Jabeck. Akşam yemeğini karada yiyebilirlerdi. Gübre kokusundan kaçmak onları rahatlatacaktı. Her tarafı kaplayan ıslak kükürt ve çürümüş lahana kokusuna hoşnutsuzlukla burun kıvırdı. Günlerdir 3 numaralı ambardaki yükten sızan koku sıcak hava borularının üfürmesiyle bütün gemiye yayılıyordu. Bir sonraki yüklerinin yeni kesilmiş Kanada kerestesi olduğunu bilmenin insana ferahlık verdiğini düşündü. Kağıtları alarak güverteye çıktı. Geminin kıçında güçlü bir denizci olan Stubby Gates, gündüzleri dinlenme odası olarak da kullanılan yemek salonunu koşarak açtı. Lombozdan sessizce dışarıyı seyreden adamın yanına geldi. Gates, Londralı bir kokneydi. Dipnot, İngiliz başkentinin kenar mahallelerinde yaşayan ve çok bozuk bir İngilizce konuşan Londralı. Çarpık çurpuk bir dövüşçü yüzü ve kendisini maymuna benzeten uzun kolları vardı. Gemideki en güçlü ve eğer kışkırtılmazsa en nazik adamdı. Diğeri genç ve ufak tefekti. Yuvarlak kuvvetli bir yüzü, yuvalarına gömülmüş gözleri ve uzun siyah saçları vardı. Görünüşü küçük bir çocuktan biraz daha kabacaydı. ''Ne düşünüyorsun Henry?'' diye sordu Stubby Gates. Öbürü bir an duymamış gibi dışarıyı seyretmeye devam etti. Garip bir istekle doldu gözleri. Rıhtım boyunca görünen şehrin büyük ve temiz binalarına çivilenmiş gibiydi. Trafiğin sesi suyu aşarak açık kapıdan içeri süzülüyordu. Sonra genç adam omuz silkerek birden döndü. ''Hiçbir şey.'' Gırtlaktan gelen, anlaşılmaz ama hoşa giden bir aksanla konuşuyordu. İngilizce konuşmak zor geliyordu ona. ''Limanda bir hafta kalacağız.'' dedi Stubby Gates. ''Daha önce Vancouver'a gelmiş miydin?'' Henry Duval adlı genç adam başını salladı. Bu benim üçüncü gelişim dedi Gates. Yanaşacak daha iyi yerler vardır ama yemeği iyidir. Her zaman da çabucak kadın bulabilirsin. Duval'e bir göz attı. Bu sefer kıyıya çıkmana izin vereceklerini sanıyor musun arkadaş? Genç adam üzgün, isyan dolu bir sesle cevap verdi. Kelimeleri anlamak zordu ama Stubby Gates ne dediğini çıkardı. Bazen dedi Henry Duval. Artık asla kıyıya çıkamayacağımı sanıyorum. Üçüncü kısım. Kaptan Yağbek gemiye çıkan üç adamı karşıladı. Muhaciret ve gümrük memurlarını tanıştıran kumpanya temsilcisiyle el sıkıştı. İş ciddiyetine bürünen iki memur kibarca başlarını eğdiler ama elini sıkmadılar. Muhaciret memuru tayfalarınızı yoklama için toplandılar mı diye sordu. Kaptan Yağbek başını salladı. Lütfen beni takip edin. Alışkın olduklarından tayfaları ortadaki yemek odasına toplamak için emir vermek gerekmemişti. Gemi yöneticileri içeride beklerken onlar dışarıda sıra oluyorlardı. Kaptanın yönettiği grup geçerken Stubby Gates Henry Duval'i dürttü. Hükümetin gönderdiği herifler bunlar diye mırıldandı Gates. Kıyıya çıkıp çıkamayacağına onlar karar verecek. Henry Duval yaşlı adama doğru döndü, alçak sesle deneyeceğim dedi. Biraz önceki isyankâr ses tonu yok olmuştu. İyiye çalan dili çocukça bir hevesle doluydu. Çalışırım, belki izin verirler. Stubby Gates neşeyle işte oldu Henry dedi, asla kendini bırakma. Muhaciret memuru için yemek odasına masayla sandalye konmuştu. Kaptanın kendisine uzattığı daktiloya çekilmiş listeyi inceleyerek yerine oturdu. Odanın karşı köşesinde gümrükçü konşimentoya bakıyordu. Muhaciret memuru 30 kaptan ve tayfa bir de kaçak yolcu dedi. Tamam değil mi kaptan? Kaptan Yağbek evet diye onayladı. Kaçak nereden bindi? Beyrut'tan. Adı da Duval dedi kaptan. Uzun zamandır bizimle, çok uzun zamandır. Muhaciret memurunun yüz ifadesi değişmedi. Önce kaptanları kontrol edeceğim. İsviçre pasaportunu uzatan süvariye işaret etti. Kaptanlardan sonra tayfalar sıra halinde içeriye girdiler. İnceleme kısa sürüyordu. Ad, milliyet, doğum yeri gibi baştan sağma birkaç soru, daha sonra her biri gümrük memuru tarafından sorguya çekilmek üzere karşıya geçtiler. Duval en sondaydı. Muhaciret memurunun ona sorduğu sorular da o kadar baştan sağma değildi. Bozuk İngilizcesiyle dikkatli doğru cevaplar verdi. Aralarında Stubby Gates'in de bulunduğu birkaç denizci dinlemek için beklemişlerdi. Evet adı Henry Duval'di. Evet gemide kaçak olarak bulunuyordu. Evet Beyrut'tan binmişti. Hayır Lübnanlı değildi. Hayır hayır pasaportu yoktu. Asla bir pasaportu olmamıştı. Nüfus kağıdı da yoktu. Hiçbir belgesi de. Evet nerede doğduğunu biliyordu. Fransız Somalisi'nde. Annesi Fransız, babası İngilizdi. Annesi ölmüş, babasını asla tanımamıştı. Ayıp söylediklerinin doğruluğunu ispatlayamazdı. Evet, Fransız Somalisi ona çıkış izni vermemişti. Hayır, oradaki memurlar hikayesine inanmamışlardı. Evet, başka limanlar da onu kabul etmemişlerdi. Birçok liman vardı, hepsini hatırlayamıyordu. Evet, hiçbir belgesi olmadığından emindi. Hiçbir çeşit. Bu diğer yerlerdeki diğer sorguların tekrarıydı. Uzadıkça az önce genç adamın yüzünü aydınlatan umut yerini üzüntüye bıraktı ama hiç olmasa bir kere daha denemişti. Çalışırım diye yalvardı bir umut ışığı görebilmek için muhaciret memurunun yüzünü gözleriyle inceleyerek. Lütfen iyi çalışırım, Kanada'da çalışırım. Sanki çok iyi öğrenememiş gibi ülkenin adını bir garip söyledi. Muhaciret memuru başını olumsuz anlamda salladı. Burada çalışamazsın olmaz. Kaptan Yağbek'e döndü. Bu kaçak için gemide alıkoyma emri yazacağım kaptan. Karaya çıkmayacağına siz kefil olacaksınız. Kumpanya temsilcisi bunun icabına bakarız dedi. Muhaciret memuru onayladı. Ötekiler serbest. Stubby Gates konuştuğu zaman geriye kalanlar çıkmaya başlamıştı. Sana bir şey söyleyebilir miyim arkadaş? Şaşıran muhaciret memuru evet dedi. Kapıda bir duraklama oldu ve birkaç adam geri döndü. Genç Henry hakkında şey. Onun hakkında ne? Muhaciret memurunun sesi pek keskin çıkmıştı. Birkaç gün sonra Noel ve biz limanda olacağız. Bazılarımız belki Henry'yi yalnız bir akşam için karaya çıkarabileceğimizi düşündüler. Muhacirat memuru sert bir sesle gemide kalması gerektiğini şimdi söyledim dedi. Stubby Gates'in sesi yükseldi, bunu biliyorum. Ama 5 dakikacık için şu uğursuz işinizi unutamaz mısınız? Kendini kaybetmek istememişti ama her denizci gibi liman memurlarına doğal bir nefret duyuyordu. Bu kadar yeter. Muhacirat memuru öfkeli gözlerle sertçe konuştu. Kaptan Yağbek ilerledi. Odadaki denizcilerin sinirleri gerilmişti. Stubby Gates kavgacı bir edayla senin için yeterli olabilir mezar kaçkını dedi. Ama adam 2 yıldır karaya ayak basmamışsa ve eğer kahrolasıca yılbaşı gelip çatmışsa. Kaptan alçak sesle Gates dedi yeter artık. Bir sessizlik oldu. Kıpkırmızı kesilen muhacirat memuru biraz yatıştı. Şimdi dikkatle Stubby Gates'i süzüyordu. Bu Duval'in dedi 2 yıldır hiç mi karaya çıkmadığını söylüyorsun? Kaptan Yağbek tam 2 yıl değil diye söze karıştı. İngilizceyi dili Norveç diline pek az çalarak rahat konuşuyordu. Bu genç adam 20 ay önce gemime kaçak olarak bindiğinden beri hiçbir ülke kendisini kabul etmedi. Her limanda her yerde aynı şeyi söylüyorlar. Pasaportu yok, hiçbir belgesi yok. Onun için bizden ayrılamaz. O bizimdir. Kaptan büyük elini parmakları açık olarak soru sorarmış gibi kaldırdı. Ben ne yapmalıyım? Hiçbir ülke kabul etmiyor diye onu balıklara mı atayım? Hava yumuşamış, Stubby Gates kaptana duyduğu saygıyla sessizce geri çekilmişti. Muhacirat memuru bu kez yumuşak bir sesle kararsızlık içinde konuştu. Fransız olduğunu söylüyor, Fransız Somalisi'nde doğduğunu. Doğru diye onayladı kaptan ama ne yazık ki Fransızlar da belge istiyorlar ve bu adamın hiçbir belgesi yok. Hiçbir zaman olmadığına yemin ediyor. Ben de inanıyorum. Namuslu ve iyi bir işçi. İnsan 20 ayda bu kadarını öğrenebilir. Henry Duval gözleriyle her ikisinin yüzünü sıradan inceleyip konuşmayı umutla izlemişti. Muhacirat memuruna döndü. Çok üzüldüm ama Kanada'ya giremez. Muhacirat memuru sıkıntılı görünüyordu. Dış görünüşünün sertliğine rağmen aslında katı bir adam değildi ve çoğu kere işiyle ilgili kanunların bu kadar açık olmamasını arzulardı. Özür diler gibi ekledi. Korkarım benim yapabileceğim bir şey yok kaptan. Karıda tek bir akşam bile mi kalamaz? Cockney'in adıyla hala üsteleyen Stubby Gates'ti bu. Tek bir akşam bile. Cevap çok kesindi. Alakoyma emrini şimdi yazacağım. Yanaşalı 1 saat olmuştu. Dışarıda akşam karanlığı yavaşça çevreyi kaplıyordu. Dördüncü kısım. Ottawa'da başbakanın yatağa çekilmesinden 2 saat sonra yani Vancouver saatiyle gece 11'i birkaç dakika geçe La Pointe'in karanlık ıssız girişine bir taksi yanaştı. Taksiden 2 adam indi. Biri Vancouver Post'tan bir gazeteci, diğeri bir fotoğrafçıydı. Al yanaklı kaba yapılı bir adam olan gazeteci Dan Orliff'in yumuşak hareketleri ona başarılı, ara sıra insafsız bir gazeteciden çok iyi yürekli bir çiftçi havası veriyordu. Fotoğrafçı Bali de varsa 1.96 boyu ince vücudu, sinirli küçük adımlarla yürüyüşü ve kötümser edasıyla meslektaşının tam tersiydi. Taksi geri dönerken rüzgar ve yağmurdan korunmak için paltosunun yakasını sıkıca kavrayan Don Orliff çevresine bakındı. Taksinin farlarının birden sönmesi önce görüşü zorlaştırdı. Loş çevreleri hayalet gibi şekiller ve koyu lekelerle doluydu. Biraz ileridense suyun parıltısı yansıyordu. Karanlığın belirsizleştirdiği ıssız, sessiz binalar uzak birer hayal gibi duruyordu. Sonra yavaş yavaş karanlığa alışan gözleri kıyıya paralel inşa edilmiş, beton bir zemin üstünde durduklarını seçebildi. Taksinin onları bıraktığı yerin gerisinde karanlık gemi havuzları ve silolar vardı. Gemilerin muşamba kaplı yükleri zeminde lekeler oluşturuyor, durdukları yerden 2 iskele kol gibi denize uzanıyordu. İskelenin 2 yanına demirlemiş olan gemilerin soluk ışıklarının yardımıyla bunların 5 tane olduğu görülüyordu. Ama ortalıkta bir tek insan ya da en ufak bir hareket yoktu. Daver, Fotoğraf makinesini ve diğer eşyalarını omzuna asmıştı. Gemileri işaret ederek hangisi diye sordu. Dan Orliff yazı işleri müdürünü yarım saat önce telefonla çağırıp kendisine verdiği notu incelemek için el fenerini kullandı. Vasterwick'i arıyoruz dedi. Bunlardan herhangi biri olabilir. Peşinde fotoğrafçı sağa doğru döndü. Taksiden ineli bir iki dakika olduğu halde yağmurlukları sırılsıklam kesilmişti. Dan pantolonunun paçalarının ıslandığını ve yağmurun pardesüsünün yakasından içeri sızdığını hissediyordu. Burada gerekli olan diye yakındı Daver, danışma masasında oturacak bir bebek. Kırık sandıklar ve boş yağ tenekelerinin arasından dikkatle ilerlediler. Hem söylesene kiminle görüşeceğiz? Adı Henry Duval dedi Dan, yazıya bakılırsa vatanı olmayan ve gemiden dışarı çıkmasına kimsenin izin vermediği bir adam. Fotoğrafçı bilgiççe baş salladı. Dokunaklı hikaye ha, anlıyorum. Noel gecesi sokağa atılanlar türünden bir şey. Bu da bir görüş dedi Dan. Sen yazsan daha iyi olur belki. Asla dedi Döver. Burada işimiz bitince ben doğru resimleri baskıya götüreceğim. Ayrıca adamın düzenmez olduğuna bahse girebilirim. Dan başını salladı. Bir şey diyemem. Kazanabilirsin. Raylar üstündeki yük vagonlarının yanından dikkatle geçerek sağdaki iskelenin yarısına kadar gelmişlerdi. 50 ayak aşağıda parıldayan ölü denize düşen yağmurun sesi rahatça duyuluyordu. İlk geminin adını okuyabilmek için başlarını kaldırdılar, Rusçaydı. Hadi gel dedi Dan, bu değil. Garanti en sondakidir diye tahmin yürüttü fotoğrafçı, hep öyle oluyor. Ama aradıkları ikinci gemiydi. Yayvan provasında Vasterwick adı açıkça görülüyordu. Onun altında da geminin boyası dökülmüş paslı karinası. Bu hurda gerçekten yüzüyor mu? Döver'in sesi hayret doluydu. Yoksa şaka mı ediyorlar? Harap merdivenden çıkıp ön güverte olması gereken yere vardılar. Dışarıdan bakınca Vasterwick çok eski bir gemi gibi duruyordu ama şimdi yakından eskiliği ve bakımsızlığı daha da şaşırtıcıydı. Traverslerin, kapıların ve bölmelerin soluk boyaları büyük pas lekeleriyle kaplıydı. Boyanın son kalıntıları kabuk kabuk soyulmuş sarkıyordu yer yer. Merdivenin üstündeki tek bir ampul güvertedeki kir tabakasını ve yerdeki açık çöp kutularını aydınlatıyordu. Biraz ötede çelik vantilatör çürümüş ve yerinden kopmuştu. Herhalde onarılamayacak durumda olduğundan öylece güverteye atılmıştı. Dan çevresini kokladı. Evet dedi fotoğrafçı, ben de duyuyorum. Gübre kokusu ortalığa yayılmıştı. Önce burayı denetleyelim dedi Dan. Tam önündeki çelik kapıyı açarak dar koridorda ilerledi. Birkaç metre ötede yol ikiye ayrılıyordu. Sağda bir sürü kamera, belli ki kaptan kameralarıydı, uzanıyordu. Dan altından ışık sızan bir kapıya doğru ilerleyerek sola döndü. Burası da bir galeriydi. Yağlı giysileriyle Stubby Gates bir masaya oturmuş, çıplak kız resimleriyle dolu bir dergiye bakıyordu. ''Merhaba arkadaşlar'' dedi. ''Kimsiniz?'' ''Ben Vancouver Post'tan geliyorum'' diye cevap verdi Dan. ''Henry Duval adlı birini arıyorum.'' Çürük yosun kaplı dişlerini gösteren bir sırıtışla denizci, ''Genç Henry az önce buradaydı ama şimdi özel kamerasına çekildi.'' dedi. ''Onu uyandırabilir miyiz?'' diye sordu Dan. ''Yoksa kaptanı mı görmemiz gerek?'' Gates başını salla, ''Bana kalırsa kaptana dokunmayın. Limandayken uyandırılmaktan hoşlanmaz. Ama sanırım ben Henry'yi kaldırabilirim.'' Döveyre bir göz attı. ''Ya bu adam kim?'' ''Fotoğraf çekecek.'' Denizci dergiyi cebine tıkarak ayağa kalktı. ''Peki baylar, beni izleyin.'' dedi. İki merdiven aşağı inip iyice geminin içlerine daldılar. Küçük bir ampulle aydınlatılan loş koridorda Stubby Gates bir kapıyı vurup anahtarıyla açtı. Uzanarak ışığı yaktı. ''Bir bacak salla Henry'' diye bağırdı. ''Seni görmeye gelen baylar var.'' Dan'a işaret ederek geri çekildi. Kapıdan girenden çelimsiz bir vücudun uykulu uykulu doğrulduğunu gördü, sonra çevresine bakındı. ''Hey tanrım!'' diye düşündü. ''Burada bir insan yaşayabilir mi?'' Hemen hemen 4 metrekarelik bir yanı demir dörtgen bir kameraydı burası. Uzun zaman önce duvarlar kirli sarıya boyanmıştı ama şimdi boya yerini pasa bırakmıştı. Su damlacıklarının rahatça süzüldüğü yerler dışında hem boya hem de paskalın bir küf tabakasıyla kaplıydı. Madeni bir yatak karşı duvarı boydan boya yan duvarın da önemli kısmını kaplıyordu. Üstünde 30 santim boyunda, 15 santim eninde bir raf, altında da demir bir kova vardı, hepsi bu kadar. Pencere ya da lomboz yoktu. Yalnız bir duvarın bitiminde tavanda bir hava deliği açılıyordu. Hava çok ağırdı. Henry duvar gözlerini ovuşturarak gelenleri süzdü. Dan Orliff kaçağın bu kadar genç görünüşlü olmasına şaşmıştı. Yuvarlak hoşa gidecek bir yüzü, düzgün atları ve koyu derin gözleri vardı. Önü açık bir fanila, kaba pamukludan bir pantolon giymişti. Açıkta kalan vücudunun güçlü olduğu belliydi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 54.